أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugünkü dersimizin konusu yine Medine örnekliğinde Suriye. Ve bugün değişik gruplar, etnik gruplar ve diğer dini gruplar arasında yapılan sözleşme. Medine dememizin sebebi, Muhammed Aleyhisselam Medine'ye vardığı zaman, Mekke'den hicret edip Medine'ye vardığı zaman hemen kısa sürede oradaki Yahudi toplumları bir araya getirdi. Birbirleriyle savaşan iki Medine kabilesi vardı. Bu başka insanlar, yani bütün etnik grupları ve dini gruplar hepsini bir araya getirdi. Orada bir Medine Sözleşmesi yaptılar. O Medine Sözleşmesi'ni Muhammed Aleyhisselam Resul sıfatıyla yaptı. Yani Allah'ın Resulü sıfatıyla. Ama bundan önce o Medine'de yaşayan Yahudilerle oradaki Arap kabileleri arasındaki ilişkileri kısaca Erdem Bey'den dinleyelim. Ondan sonra konumuza devam ederiz.
Şimdi Muhammed Aleyhisselam biliyorsunuz 622 yılında Mekke'den Medine'ye hicret ediyor. Tabii hicretten önce daha Akabe biatları zamanında Muhammed Aleyhisselam işte o sırada hac için Mekke'ye gelen bir grup Es ve Hazreçli ile yani Medineli Araplarla karşılaşarak onlara İslam'ı tebliğ ediyor. Onlar da bunu kabul ediyorlar ve Muhammed Aleyhisselam kendisine Medine'de himaye vermelerini, onu korumalarını ve böylelikle İslam'ın yayılmasında çalışmalarını istiyor. Onlar da işte bu şekilde dönüyorlar. Aradan belli bir süre geçtikten sonra tabii hicret gerçekleşiyor ve hicret sırasında da Muhammed Aleyhisselam biliyorsunuz zorlu bir yolculukla aslında can güvenliği kalmamışken kaçmak suretiyle yanında Ebu Bekir radıyallahu anh'la birlikte Medine'ye gidiyor. Ve Medine'de Muhammed Aleyhisselam gittiğinde yani o dönemde birçok Yahudi grubu var. Medine karmaşık bir yapıda, yani herkes bir homojen bir halk kitlesinden bahsetmek mümkün değil. Evs ve Hazreç diye iki düşman Arap grup var. Bunların dışında birçok Yahudi grup var. Yine onların her biri işte kendi bölgelerinde yaşıyor. Mahalle diyebileceğimiz belki. Yaklaşık 10 bin civarında bir nüfusu olduğu söyleniyor Medine'nin o dönemde. Çok az Hristiyan olduğu söyleniyor. Bu 10 bin nüfusun işte hicret sırasında yaklaşık 1500 kadar Müslüman. Müslüman olmuş Araplardan işte 4500 kadar Arap ve geri kalan 4000 civarındaki kişinin de Yahudi olduğu bildiriliyor kaynaklarda. Şimdi şöyle karmaşık bir yapı, bu Evs ve Hazreç aslında düşman iki kabile Medine'de ve Muhammed Aleyhisselam'ın hicreti gerçekleştiğinde de henüz yeni bir savaştan çıkmışlar, birbirleriyle sürekli savaşan bir grup. Uzun süren ve çok yıkıcı onlar için, her iki taraf için de yıkıcı olan bu Buaz Savaşı denilen bir savaş henüz bitmiş. Hatta bu Akabe biatlarında bu insanlar diyorlar ki ya bu Muhammed Aleyhisselam'ın tebliğ ettiği din sayesinde belki biz artık bu savaşı bırakırız da bir kardeş bir toplum haline geliriz ümidiyle zaten İslam'ı biraz da o şekilde kabul edip Medine'ye dönüp orada da bir altyapı oluşturuyorlar Muhammed Aleyhisselam'ın oraya hicret edebilmesi için. Şimdi böylesine karmaşık bir yapı. Yahudiler de, Yahudilerin içerisinde de çok fazla Yahudi grup var ama bunlar hocam, Fatih Hoca daha iyi, 20 civarında
öyle,
değil mi hocam?
Öyle diyorlar.
Üç büyük kabileden bahsediliyor. İşte Beni Kurayza, Beni Nadir ve Beni Kaynuka diye. Şimdi bunlar da sürekli bu Buaz Savaşı ve daha öncesinde Evs ve Hazreç'in taraflarını bir kısmı işte Evs tarafını tutuyor. Bir kısmı yine Hazreç'in tarafını tutuyor. Onlar da aslında kendi içerisinde bir birlik değil. Yahudi dediklerimiz de kendi içlerinde birbirlerine düşmanlık yapabilen ya da farklı sebeplerle farklı kabilelere destek veren bir yapıdalar. Bunun dışında şehrin içerisindeki, yani bu bir site devlet bugünkü şeysiyle, aslında tabiriyle belki öyle denebilir, şehir devleti denilebilecek bir yapı var. Bu şeyler Yahudiler, fakat şehrin bütün ekonomik, iktisadi şeysini, silah sanayini, ziraati, kuyumculuğu, bütün bunları aslında ellerinde bulunduruyorlar. Yani aslında şey, Araplara göre az sayıda olmalarına rağmen aslında güç bu Yahudi grupların elinde. İşte Muhammed Aleyhisselam böyle bir ortama geliyor hicret sırasında. Ve tabii bu insanları bir kere orada İslam'ı yaymak ya da insanlara İslam'ı tebliğ etmek daha doğrusu, ve bunu güven içerisinde yapmak gibi bir konu var. Bir de Bedir Savaşı henüz yok tabii hicretten çok sonra, ama öncesinde bunlar birçok kişi ile birlikte hicret ettikleri için Mekke'de kalan müşrikler kendilerinden ayrılan giden bu kişileri geri istemeye, aksi takdirde savaş açacaklarını söylemeye başlıyorlar. Bu durumda ister istemez orada yakında bir siyasi karışıklık ya da bir savunma yapma, Medine'yi bu Mekkeli müşriklere karşı savunmak zorunda kalma ihtiyacının hasıl olacağını gösteriyor. Tabii böyle bir ortamda Muhammed Aleyhisselam oradaki birliği sağlamak, oradaki Müslümanların, hem hicret edenlerin hem de oradaki ensarın güvenli bir şekilde yaşamasını ve diğer tabi grupların da güvenliğini garanti altına almak için bir sözleşme hazırlıyor ve imzalatıyor bu gruplara. Gruplar dediğimiz gibi Araplar, Yahudiler, işte Müslümanlar, bu kadar karmaşık bir yapının içerisine öylesi bir şey yapılıyor ki, ortak bir zemin hazırlıyor ki Muhammed Aleyhisselam, kişilerin mal ve can güvenliklerini, savaş sırasında birbirlerine ihanet etmelerini önleyici bir takım hükümlerin, daha doğrusu ana başlığı bu olan bir anlaşma metni hazırlanıyor ve bu metin taraflarca imzalanıyor. İşte o taraflar da az evvel saydığım gruplar. Tabi zamanla bunun içerisindeki şeyler, bu anlaşma maddeleri, Yahudiler işte önce Beni Kaynuka, ardından Nadiroğulları vesaire Yahudi gruplar tarafından ihlal edildikçe, Muhammed Aleyhisselam da bu sözleşmeden kaynaklanan hakkını kullanarak onları oradan uzaklaştırıyor ve Medine'nin tam bir hakimiyetini ele almış oluyor. Anlaşma maddelerini kısaca şey yapalım mı hocam, ya da Fatih hocam?
Sen şöyle bir küçük bir cümleyle şey yaparım. Muhammed Aleyhisselam Mekke'den Medine'ye gelmiş. Ama işte Erdem Bey'in de söylediği gibi biraz önce, Mekke'den gelmeden Es ve Hazret kabileleriyle orada
Akabe
Akabe biatı yapmış. Onların içerisinde inananlar var. Ama sen de dediğin gibi uzun süre savaştan sonra tamamen maddi imkanlar ortadan kalkmış ve büyük bir Yahudi hakimiyet altına girmişler. Ve burada Yahudiler de aslında Medine'de Muhammed Aleyhisselam'ın gelmesini bekliyorlar. Biliyorlar ki o buraya göç edecek. Şimdi fakat onlar mesela Muhammed Aleyhisselam geliyor. Önce inanıyorlar. Sonra kafir oluyorlar. Fakat bununla ilgili şey yapacağız. Biraz sonra Fatih Hoca'yı dinleyelim. O Muhammed Aleyhisselam'ın Resul sıfatıyla, hatta belki önce ayetleri söylesek daha sağlam mı olur? Onu şey yapalım. Mesela şimdi Bakara suresinin 89. ayeti. Orada Allah-u Teala şöyle diyor, yani onlar Medine'de bekliyorlar, Muhammed Aleyhisselam diyor ki وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ اِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ. Kendilerine yanlarında olan Tevrat'ı tasdik eden, tabi İncil'i de, bütün kitapları tasdik ediyor. Zaten Allah-u Teala Bakara suresinin 40 ve 41. ayetlerinde bunları söylüyor. Ey İsrailoğulları, size olan nimetimi hatırlayın. İşte bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de size verdiğim sözü yerine getireyim. Yalnız işte benden korkun diyor. Ondan sonra diyor ki, peki ne olacak? yanınızdakini tasdik eder edici olarak inen bu şeye, bu kitaba inanın diyor. İlk kafir siz olmayın diyor. Şimdi burada Bakara 89. ayette de Allahü Teala diyor ki: "Ve kânu min qablu yestefthûn alellezîne keferû." Bunlar daha önce kâfirlere karşı önlerinin açılacağını söylüyorlardı. Yani Medine'ye gelmişler. Zaten bu Medine'ye gelen grupların Babil sürgününden kaçan gruplar olduğu da söyleniyor. Ve biraz sonra Fatih Hoca'dan dinleyeceğiz. Yaklaşık 20'ye yakın Yahudi grup var orada. Yani Yahudi kabilesi var. Biz onlardan sadece 3 tanesini biliyoruz. Şimdi bunların tamamı Muhammed Aleyhisselam'ı bekliyorlar. Zaten kendi kitaplarında bu yazılı. Şeyde de Ali İmran suresinin 81. ayetinde de Araf suresinin 157. ayetinde de bu onların işte Muhammed Aleyhisselam'a inanmaları ifade ediliyor. Yani öyle bir yükümlülükleri var. Onlar da bunu biliyorlar. Ve bekliyorlar Muhammed Aleyhisselam'ın gelmesini. Onun Mekke'den çıkacağını da gayet iyi biliyorlar. Mesela Tevrat'ta şöyle bir şey var. Tesniye 18. bölüm 18-19. şeyler, pasajlar. Onlara kardeşleri arasından senin gibi bir peygamber çıkaracağım. Kardeşleri yani İsmail oğulları. Zaten İsmail Aleyhisselam babası İbrahim Aleyhisselam'la birlikte geldi. Mekke'ye yerleşti. Beraber Kabe'yi yaptılar. Ve ondan sonra oranın çok iyi bir yer olması konusunda dua ettiler. Allah dualarını kabul etti. Onlar da oraya yerleştiler. Dolayısıyla bütün Kureyşliler İsmail Aleyhisselam'ın soyundaydı. Muhammed Aleyhisselam da onun soyundan. Diyor ki, sözlerimi onun ağzından işiteceksiniz. Yani Allah'ın ayetlerini ondan işiteceksiniz. Kendisine buyurduklarımın tümünü onlara bildirecek, adımla konuşan, bu peygamberin ilettiği sözleri dinlemeyeni ben cezalandıracağım diyor. Tevrat'ta böyle diyor. Yani Muhammed Aleyhisselam'ı şey yapmaları lazım. Şimdi Muhammed Aleyhisselam gelmeden önce Medine'deki bütün bu Yahudi gruplar onun geleceğini, onun yardımıyla Allah'ın bunların önünü açacağını söylüyorlar. Doğru, Allah o vaatte bulunmuştur. İşte mesela bunu birçok ayette anlatıyor. Tevbe suresinin 32. ayetinde Allah-u Teala işte size bu Resul geldi. Yani şeyde bu din bütün dünyaya hakim olacaktır diyor. Onlar bu din hakim olacağını onlar da biliyorlar. Fakat istiyor şey yani Muhammed Aleyhisselam'a Allah Bakara şey bunlara Bakara 40-41. Ayetlerde bana verdiği sözü yerine getirin diyor. İşte Allah'a verdikleri sözler bu az önce Tevrat'ta okuduğum gelecek Nebi'ye inanma sözü. O zaman tamam ben de şey yapayım. Bu din dünyaya hakim olsun. İşte bunlar bugün de İsrail'de çıkardıkları savaşlarda Müslüman olmadan dünya hakimiyeti peşinde koşuyorlar ki bu imkansız, bu boş bir şey hedeftir. Şimdi burada diyor ki Allah, asıl mesele Muhammed Aleyhisselam Medine'ye geldi. Evs ve Azzez kabilesi biliyor ki bu Allah'ın Resulü. Zaten orada onlarla bir sözleşme yapmış Mekke'deyken. Ondan sonra bütün Yahudi grupları da biliyor ki Allah'ın son nebisi Mekke'den çıkacak. Çıktığında görüyorlar. Zaten birçok ayette belirtiliyor onların şeyleri yani Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın elçisi olduğundan şüpheleri olmadığı. Şimdi okuduğum ayette de diyor ki Allah burada 89. ayette Bakara kafirlere karşı önlerinin açılmasını bekliyorlardı ama فَلَمَّ جَاءَهُمْ مَا عَرَفُ o tanıdıkları Nebi geldiğince كَفَرُوا بِهِ ona karşı kafirlik ettiler. فَلَعَنَتُ اللّٰهِ عَلَى الْكَافِرِينَ Allah'ın laneti o kafirler üzerine olsun diyor. Yine aynı surenin 101. ayetinde de şöyle diyor Allah. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ اِنْدِ اللّٰهِ O Yahudilere, yani İsrailoğullarına Allah katından bir Resul gelince, مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ yanlarında olanı tasdik eden, bu Resul Allah'ın son kitabıdır. Muhammed Ali, yani Kur'an-ı Kerim'dir. Muhammed Aleyhisselam da onu getiren Resul'dür. نَبَذَ فَر۪يكُمْ مِنَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَبِ كِتَابَ اللّٰهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ Kendilerine kitap verilen bir grup Allah'ın kitabını sırtlarının arkasına attılar. Tevrat'ı da, Tevrat'taki hükme de inanmadılar, Kur'an'a da inanmadılar. كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Sanki bilmiyor gibi davrandılar. Sanki bilmiyor, demek ki biliyorlar. Peki bu insanlar başlangıçta Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın Resulü olduğunu biliyorlardı. Peki buna kesin olarak inandılar mı? Kesin olarak inandılar. Mesela Allah-u Teala Ali İmran suresi 86 ve devamı ayetlerinde şöyle diyor. Yani şimdi bu toplulukla ilgili keyfe yehdillahu kavmen keferu ba'de imanihim. İnandıktan sonra kafir olan bir toplumu Allah nasıl doğru yolda kabul eder? Yani şimdi bakın, zaten inanmadan kafir olma diye bir şey yok. Önce inanacaksın, sonra inancın üstüne öteceksin. Sadece o değil. Ve şehidenler Resulü hakkun. Muhammed Aleyhisselam'ın hak olduğu, Kur'an'ın hak olduğuna şahit olmuşlar. Hiç en küçük şüpheleri yok. Yani bunun için belli bir süre geçmesi lazım. Onun için Muhammed Aleyhisselam Medine'ye varır varmaz o sözleşmeyi yapıyor.
Hatta o Medine'ye vardığında işte Abdullah bin Ubey bin Selül kendisine taç yaptırıyor. Orada tahta geçmek üzere hazırlanıyor. Ama Muhammed Aleyhisselam oradaki hem işte Ensar'dan hem şeyden bir şey görünce, himaye görünce buna cesaret edemiyor ve Muhammed Aleyhisselam orada hakimiyeti ele geçirmiş. Tabii mecburen onun emrine giriyor.
Ondan sonra tabii belli bir süre onlar, çünkü Muhammed Aleyhisselam Medine'ye geldiği zaman Yahudilerin tamamı onun Allah'ın Resulü olduğunda en küçük şüphe içerisinde değil ve inandılar. Başlangıçta inandılar. Onun için bak Allah ne diyor? Ali İmran 86'da كَيْفَ يَهْدِ اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ اِيمَانِهِمْ İnanmalarından sonra kafir olan. Kafir zaten bir şeyin üstünü örtmektir. İşte ben şimdi şunun üstünü örtüyorum. Bu olmadan bunun üstünü örter miyim? Önce inanacak ki sonra kafir olsun. İnanmadan kafir olmak diye bir şey yok. Bize gelenekte falan kafir filan kafir. Anlattın mı Allah'ın dinini ona? كَيْفَ يَهْدِ اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ وَشَهِدَ اَنَّ الرَّسُولَ حَقٌ Bu Resulün hak olduğuna şahitlik ettiler. Yani bizim gibi اَشْهَدَ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ dediler. وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ Kendilerine apaçık belgeler geldi. Ayetlere baktılar, Tevrat'ta karşılaştı, her şeyi gördüler. وَاللّٰهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ Bu zalimler, bu yanlışlara dalan insanları Allah doğru yolda kabul etmez. Yani bile bile yanlış yaptılar bunlar. Peki bu Allah kabul etmez dediğine göre şimdi bunlar, bu hemen bir günde olacak şey değil bu iş. İşte Muhammed Aleyhisselam Medine'ye varır varmaz kısa sürede hem Medine'nin şeylerini, Arap kabilelerini, hem Medine'ye göç etmiş, zaten bunlar da biliyorlar Mekke'den çıkacağını da, orada bekliyorlar son nebi, yani bir çıksın da biz de bu sıkıntılardan kurtulalım diye. Ve işte orada hemen onlarla bir sözleşme yapıyor. Medine'ye varır varmaz. Çünkü hepsinin büyük saygı duyduğu kişi. Zaten biraz sonra da ayetlerden göreceğiz. Bu sözleşme Muhammed Aleyhisselam'la Allah'ın Resulü sıfatıyla yapılmıştır. Şimdi Fatih Hoca'yı dinleyelim. O sözleşme nasıl olmuş? Yani bugün Suriye'de de çok değişik gruplar var. Suriye'ye hakim olan kardeşlerimiz Medine'ye örnek alıp o değişik gruplarla Muhammed Aleyhisselam Medine'ye de yaptığı sözleşmeyi yapmalı ve hep birlikte Suriye'yi korumanın kurallarını ortaya koymalılar.
Evet, önce Erdem Bey anlattı, hocam da anlattı. Esasında her ikisinin de dikkat çektiği nokta Medine'deki bir ortam. Bir ortam var orada. Nasıl bir ortam? İşte tam bir kaotik bir ortam. Yahudiler var, Arap müşrikler var, Hristiyanlar var. Belki işte müvahhid diyebileceğimiz bir takım insaf sahibi insanlar var. Birbiriyle sürekli savaş halinde olan insanlar var. Yani dünya olarak farklı dünyalara, dünya görüşlerine sahip insanlar, dini olarak farklı dini görüşlere sahip insanlar ve birbirleriyle çekişen ve işte bazılarının kendisini kral ilan etmesine ramak kalan bir ortam. Böylesi bir ortamda bir nevi tırnak içerisinde söylüyorum, Mekke'den kalkıp sığınmacı statüsünde bir kişinin oraya gelip bütün bunları bir masa etrafında toplaması ve bunların hepsine aynı belgeye imza atması esasında akıl alır bir şey değil. Mantık çizgisinde düşünüldüğünde bu olacak bir şey değil. Yani siz ne kadar meşhur bir insan olursanız olun, ne kadar yetenekli bir insan olursanız olun, böylesi kaotik bir ortamda ve üstüne üstlük oralı olmadan dışarıdan gelen bir nevi oraya sığınan bir insanın burada inisiyatif alıp bu tür insanları bir masa etrafında toplayıp sosyal bir mutabakata imza attırması mümkün değil. Peki bu nasıl olabilir? Şimdi bugüne kadar bu Medine vesikası, Medine Sözleşmesi ile alakalı çok şey yazıldı, çizildi, konuşuldu, söylendi. Bunların temeline bakıldığında hep tarihi belge üzerinden yürüdü. Yani işte efendim şurada şöyle bir belge var, burada böyle kayıtlar var. Muhammed Aleyhisselam muhtemelen geldi, orada işte duruma baktı ve kendi inisiyatifini, kendi karizmasını, otoritesini kullanarak böyle bir şeyin altına imza attı denilip hayali bir şeyden bahsediliyor. Oysa bu kadar kaotik bir ortamda bütün insanları bir araya getiren şey ancak ilahi bir şey olabilir. Ancak. Yani Muhammed Aleyhisselam'ın kendi inisiyatifiyle ortaya koyduğu bir şey değil. Bütün insanların tatmin olabileceği şey, biz fıtrat diyoruz ya sürekli, bütün insanların tatmin olabileceği bir zemin oluşturulması lazım. Bu sebeple bizim geleneğimizde Medine vesikası nedir ne değildir şeklinde konuşulurken genelde işte tarihte şu kitapta böyle yazmış, bu kitapta şöyle olmuş. Yani Kur'ani bir temeli olmadan konuşuluyor. Bu da hiç kimseyi tatmin etmiyor. Esasında Kur'an-ı Kerim'e bakıldığında hani biz hep burada şey söylüyoruz ya, hangi konu olursa olsun o konuyu kafaya takarak o konu üzerinden Kur'an okunduğunda belli bir süre sonra ya Kur'an-ı Kerim galiba hep bu konudan bahsediyor demeye geliyorsunuz ya. Hakikaten yani bir süredir bu Medine vesikası üzerinden Kur'an okumaları yapıldığında da her ayet için Allah Allah acaba bu da mı ondan bahsediyor deme noktasına geldik. Gerçekten de Kur'an-ı Kerim bu vesikayla alakalı o kadar detay bilgiler veriyor ki her şeyden önce zeminini oluşturuyor. Yani o gözle baktığınız zaman Muhammed Aleyhisselam'ın başka orada yapacağı bir şey yok ki. Mecbur zaten böyle bir toplumsal mutabakat etrafında insanları birleştirmek, bunun dışında başka bir inisiyatif alacak durumu yok. Çünkü Kur'an-ı Kerim diyor ki La ikrahe fiddin diyor. Ya bundan daha temel, evrensel bir ilke olabilir mi mesela? Ve bu ilkeyi kabul etmeyecek bir insan evladı olabilir mi dünyada? Evet, yani Allah'ın dini hususunda hiçbir şekilde bir zorlamanın hiçbir türü söz konusu olamaz. Yani siz herhangi bir din üzerinde şey yaptınız, tamam. Siz orada devam edebilirsiniz. Bu din Allah'ın dini de olabilir. Her şey apaçık ortada da olabilir ama Allah-u Teala diyor ki bu tamamen sana bağlı, senin isteğine bağlı, senin tercihine bağlı. Böyle bir evrensel ilkeyi mesela dünyada kabul etmeyecek bir insan evladı çıkar mı? Ya sen hangi dine inanıyorsan tamam devam et. Ben sadece doğruyu ortaya koymakla mükellefim. Koyarım, sen bunu kabul et. Zaten Allah-u Teala pek çok ayetinde doğru yolda belli, eğri yolda belli. Bundan sonra artık insana kalmış mealindeki pek çok ayet bunu gösteriyor. Muhammed Aleyhisselam da zaten şeyde bu sözleşmede önce bunu söylüyor. Din bakımından hiç kimseye herhangi bir ikrah, bir zorlama olmayacağını söylüyor. Bunun dışında mesela Kur'an'a baktığımızda başka toplum içerisinde birlikte yaşamanın olmazsa olmaz kuralı olarak ne var? Ya cana dokunulmazlık değil mi? Can kutsaldır. Canın ötesinde bir şey yoktur. Birisini öldürdüğünüz zaman siz bütün insanlığı öldürmüş gibi oluyorsunuz. Bir insanı kurtardığınız zaman bütün insanlığı kurtarmış gibi oluyorsunuz. Ve cana dokunulmaz. Muhammed Aleyhisselam da diyor ki eğer burada beraberce toplu bir şekilde yaşayacaksak bütün herkesin ister bu mümin olsun, kafir dini şey canı kutsal, dokunulmaz. Bunu peki dünyada bunu kabul etmeyecek bir insan olur. Yani siz herhangi bir coğrafyada yaşıyorsunuz. O coğrafyada size deniliyor ki burada senin canın dokunulmazdır. Eğer senin canına birisi kastederse bütün toplum bu katilin karşısında yer alacaktır. Böylesi bir güven ortamını kabul etmeyecek bir insan yok. Ve Muhammed Aleyhisselam bunu maddeleştiriyor, bunu koyuyor. Başka toplu olarak yaşayacağınız bir yerde siz dininizi özgür bir şekilde yaşamanız için dış saldırılardan kendinizi emin hissetmek istersiniz değil mi? Hiç kimse bana saldırmasın, benim vatanımı elimden almasın, çoluğumu çocuğumu işte esir etmesin. Ve Muhammed Aleyhisselam masa etrafında bunu söylüyor ve bunun altına da herkes imza atıyor. Diyor ki bizim Medine'ye bir saldırı olursa hepimiz tek vücut halinde savaşacağız. Bu savaşın bir külfeti olacaksa hepimiz bu külfetin, bu taşın altına elimizi sokacağız. Bizim aramızda bir takım ayrılıklar olabilir ama sonuç itibariyle içimizden herhangi birisine bir düşman saldırdığında bu hepimize saldırmış kabul edecek. Ve içimizden hiç kimse bizim kendi aleyhimize dışarıdan kimseyle iş göremeyecek. Zaten bunu kabul etmeyecek bir anayasa olabilir mi dünyada? Hani anayasalardan, şunlardan, bunlardan bahsediliyor da. Şimdi Muhammed Aleyhisselam'ın söylediği şeyler, orada herkesin imza attığı şeyler zaten fıtri. Hani biz diyoruz ya Allah'ın dini dünyada hiç kimsenin reddedemeyeceği tertemiz bir su gibidir. Siz o suyun içerisine renk atarsanız, koku atarsanız, tat atarsanız, şunu atarsanız, bunu atarsanız birçok insanın zevkine uymayacaktır. O diyecektir ki ben bundan hoşlanmıyorum. Rengi hoşuma gitmedi, kokusu hoşuma gitmedi, tadı hoşuma gitmedi. Ama bir bardak temiz suyu dünyada kabul etmeyen ne bir insan vardır, ne bir hayvan, ne de bir bitki. Tabiatta bile kabul gören bir şeydir. Fıtri olan dinin öngördüğü her şey bütün insanların imza atabileceği şeydir. Muhammed Aleyhisselam'ın yaptığı şey de esasında budur. Yani herkesin kabul edeceği bir şey. Ve en çok o maddelere baktığımızda mesela ihanet.
Ne var istersen bir oku maddeleri. Ne diyor orada?
Sen açık mı Erdem?
Evet hocam buradan okuyayım. Evet,
tamam oku bakalım.
Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diye başlıyor.
Ha, bu da çok önemli.
Evet. Şimdi siz az evvel okudunuz ya Allah'ın şey benim adımla konuşacak diyordu ya Tevrat'ta hocam. O açıdan da önemli. Bu vesika Peygamber Muhammed tarafından Kureyşli ve Yesribli müminler ve bunlara tabi olanlarla sonradan onlara katılmış olanlar ve onlarla beraber cihad edenler için düzenlenmiştir. Vesikayı imzalayanlar diğer insanlardan ayrı bir ümmet teşkil eder.
Toplum
teşkil eder. Kureyşli muhacirler kan diyetlerini ödemeye katılacaklar ve savaş esirlerinin fidyesini müminler arasındaki makul esaslara ve adalete göre ödeyeceklerdir. Bundan sonrasında işte Avfoğulları, Harisoğulları, buradaki bütün şeyler, kabileler sayılıyor diğer maddelerde. Ve hepsi için deniyor ki eskiden olduğu gibi kan diyetini ödeyecek ve her zümre savaş esirlerinin fidyesini makul esaslara ve adalete göre verecektir deniyor. Müminler kendi aralarında ağır mali sorumluluklar altında bulunan hiç kimseyi bu halde bırakmayacak. Fidyesini veya kan diyeti gibi borçlarını makul esaslara göre ödeyeceklerdir diyor. Hiçbir mümin diğer müminin Mevlası ile ondan habersiz bir anlaşma yapamayacaktır.
Mevlası ne demek?
Yani, herhalde anlaşması
bir toplumda.
Evet, müttefik olan. Takva sahibi müminler saldırganlara, haksız bir fiil tasarlayanlara ve cürüm işleyenlere, bir hakka tecavüz edenlere, müminler arasında karışıklık çıkarmak isteyen kimselere karşı olacak ve bunlardan biri kendilerinden bir kişinin evladı bile olsa hepsinin elleri onun aleyhine kalkacaktır.
Yani suçluyu kimse savunmuyor.
Aynen öyle. Suçlunun dini vesaire falan buna da bakılmayacak.
Yok.
Hiçbir mümin kafir için bir mümini öldüremez ve mümin aleyhine kafire yardım edemez. Allah'ın zimmeti, himaye ve teminatı tektir. Dolayısıyla müminlerden yetki bakımından en aşağı derecede olan birinin kabul ettiği himaye onların hepsini bağlar. Zira müminler birbirinin kardeşidir. Yahudilerden bize tabi olanlar zulme uğramadan ve onların düşmanlarıyla yardımlaşmadan yardımımıza hak kazanacaktır. Müminler arasında geçer...
Yani demek ki Yahudilerden hiçbirisine haksızlık yapılmayacak.
Evet.
Ondan sonra ne dedi?
Zulme uğramadan, yani haksızlık olmadan, onların düşmanlarıyla yardımlaşmadan yardımımızı hak kazanacaktır.
Yani düşmanlarıyla yardımlaşmaya gerek yok. Biz onlar burada hürriyet içinde
burada yaşayacak. Oldukları sürece evet yardımlaşılacak ama biz onların düşmanlarına yardım etmeyeceğiz demiş.
Asla, tabii.
Müminler arasında geçerli olan barış tektir. Hiçbir mümin Allah yolunda girilen bir savaşta diğer müminleri hariç tutarak bir anlaşma imzalayamaz. Anlaşma ancak müminler arasında eşitlik ve adalet çerçevesinde yapılacaktır. Savaşa katılan bütün askeri birlikler nöbetleşe görev yapacaktır. Müminler birbirinin Allah yolunda akan kanlarının intikamını birlikte alacaktır. Takva sahibi müminler en iyi ve en doğru yol üzerinde bulunurlar. Hiçbir müşrik bir Kureyşlinin malını ve canını himayesi altına alamaz ve hiçbir müminin Kureyşlilere müdahalesine engel olamaz. Bir kimsenin bir müminin ölümüne yol açtığı kesin delillerle sabit olur ve maktulün velisi diyete razı olmazsa o kimse kısas hükümlerine tabi olur. Bu takdirde bütün müminler öldürene karşı tavır alır. Bunlara sadece bu hükmün uygulanması için hareket etmek helal olur. Yani
kasten adam öldürme varsa öldüren kişi
diyete razı olmazsa kısas uygulanır.
Öldürülen
yani kişinin tarafı diyete razı olmazsa kısas
uygulanır. Onların tazminatına diyelim, yani daha kolay anlaşılsın diye.
Evet.
O tazminata razı olmazsa adam ona karşılık öldürülecek.
Evet.
Ve ona hiç kimse sahip çıkamaz.
Çıkmaz, aynen öyle. Bu yazının içeriğini kabul eden, Allah'a ve ahiret gününe inanan bir müminin bir katile yardım etmesi ve ona sığınacak yer bulması helal değildir. Katile yardım eden veya sığınacak yer gösteren kimse kıyamet günü Allah'ın lanet ve gazabına uğrayacaktır ve artık kendisinden ne bir para ne de bir taviz kabul edilecektir.
Yani suçluya arka çıkmak yok.
Evet, bu da bu, suç olarak da bu katil ortaya konuyor. Yani aslında o toplumun içerisinde en ufak bir cürümün işlenmesinin de bu şekilde önüne geçilmiş olur. Çünkü tabii, böyle bir durumda ortalıkta öyle bir nifak döner ki orayı artık bir daha şey yapamazsınız, bastıramazsınız.
Bir de burada şunu şey yapalım, bak dikkat etmek lazım. Bugünkü gibi işte emniyet güçleri, ordu, efendim işte mahkeme, şu bu falan yok. Öyle ki herkes sorumlu oluyor. Ben burada her zaman anlatıyorum. Mesela Osmanlı'da 19. asırda polis ve jandarma kuruldu. O zaman, o andan itibaren ve ordu da o zaman kuruldu 19. asırda. Ne iç güvenlik kaldı ne dış güvenlik. Her şey bitti. Ama Osmanlılarda her fert aynen burada olduğu gibi toplumun huzur ve güvenliğinden sorumluydu. Ondan dolayı hiç kimse suç işleme cesareti gösteremiyordu.
Hocam tam da onunla ilgili madde. Hatta bu kısmı belki şeyde ayetini de biliyoruz, daha geçen haftalarda okumuştuk. Üzerinde ihtilafa düşülen konular Allah'a ve Resulü Muhammed'e arz edilecek.
Ah, ne kadar önemli.
Tam Nisa suresinin 59.
Yani,
ayet.
Muhammed Aleyhisselam'ın da şahsına değil yani.
Şahsına değil, aynen yani, öyle. Allah'ın Resulü.
Resul ne demek? Evet. Allah'ın kitabı.
Evet. Şimdi hocam bir de şöyle bir şey var. Bu içerisinde bu ifadelerin olduğu metne imza atanların arasında Yahudiler var ya. Yani böyle bir, o kadar büyük bir şey ki aslında bu. Büyük bir başarı ki böyle bir şeye imza attırması
Muhammed Aleyhisselam. Yahudiler de atıyor. Şimdi Medine'nin Arap kabileleri.
Tabii Arap kabileleri de atıyor. Aynen öyle. Yahudiler müminler gibi savaş devam ettiği müddetçe savaş masraflarını kendileri karşılayacaktır. Bundan sonra yine bütün bu Yahudi kabileleri sayılarak bu madde tekrarlanıyor.
Yani kaç işte tane Yahudi kabilesi sayıyor?
Şöyle hocam bakayım hemen. Avf oğullarını saydı. Beni Neccar, Beni Haris, Beni Saide, Beni Cüşem, Beni Evs ve Avf oğulları Yahudileri, Evs Yahudileri de varmış. Beni Salebe Yahudileri. 7 oldu. Cefne kabilesi Salebe'nin bir koludur. O, dolayısıyla onlar gibi münazara edecektir. 8 oldu. Şetibe Yahudileri. Salebiler. 10 oldu.
Evet. 10 tane Yahudi kabilesi.
Evet, 10 oldu. Ben de 10 saydım. Evet. Yahudilere sığınmış olan kimseler bizzat Yahudiler gibi kabul edilecektir. Yahudilerden hiçbir kimse Hazreti Muhammed'in izni olmadan Müslümanlarla birlikte savaşa katılamayacaktır. Bir yaralamanın intikamını almak yasak edilmeyecektir. Bir adam öldüren kimse yalnız kendini ve aile bireylerini sorumluluk altına sokmuş olur. Bu sorumluluktan kaçmak haksızlıktır. Allah bu kurallara riayet edenlerle beraberdir. Medine'ye yönelik bir saldırı olması halinde Yahudiler ve Müslümanlar kendi savaş masraflarını kendileri karşılayacak. Bu sahifede gösterilen kimselere savaş açanlara karşı yardımlaşacaklardır. onların arasında kötülük değil, iyi niyet ve samimiyet hakim olacaktır. Bu vesikadaki bütün kurallara muhakkak riayet edilecektir. Hiçbir kimse müttefiklerine karşı suç işleyemez, mazluma muhakkak yardım edilecektir. Yahudiler Müslümanların yanında savaştıkları müddetçe harcamalara katılacaklardır. Yesrib Vadisi bu sayfede adı geçen için mukaddes bir yerdir.
Yesrib yani Medine.
Medine. Himaye altındaki kimse bizzat himaye eden gibidir. Ne zulmedilir ne de kendisi zulüm işleyebilir. Himaye hakkına sahip kimsenin izni olmadıkça kimseye himaye hakkı verilemez. Bu yazıda adı geçen kimseler arasında meydana gelmesinden endişe edilen anlaşmazlık ve öldürme vakalarının Allah'a ve Resulü Muhammed'e arz edilmesi gerekir. Allah bu sayfaya en iyi riayet edenlerle beraberdir. Bu ifade de sürekli tekrarlanıyor. Bu da çok önemli bu metin için. Kureyşler ve onlara yardım edecek olanlar himaye altına alınmayacaktır. Bu vesikada zikredilen kişiler Yesrib'e saldıracak olanlara karşı yardımlaşacaktır. Eğer Yahudiler Müslümanlar tarafından barış antlaşması yapmaya veya barış antlaşmasına katılmaya davet olunursa bunu kabul edip antlaşmaya iştirak edeceklerdir. Eğer Yahudiler Müslümanlara aynı şeylere teklif edecek olursa müminler de aynı sorumlulukları yerine getireceklerdir. Din uğruna yapılacak savaşlar bu hükümlere tabi değildir. Medine'deki her zümre şehrin savunmasında kendine ait bölgeden sorumludur. Bu sayfada adı geçenler için konulan şartlar hem Efs Yahudilerine hem de onların mevlalarına sayfada adı geçen kimseler tarafından tavizsiz bir şekilde uygulanır. Kurallara mutlaka uyulacak ve asla aykırı hareket edilmeyecektir. Haksız kazanç sağlayanlar sadece kendilerine zarar vermiş olurlar. Allah bu sayfada gösterilen maddelere en doğru ve en mükemmel şekilde riayet edenlerle beraberdir. Bu vesika haksız bir icraatta bulunan veya suç işleyenlere ayrıcalık sağlamaz yahut cezalandırılmasına engel olmaz. Savaş için yola çıkanlar da Medine'de kalanlar da emniyet içinde olacaktır. Haksız bir fiil ve suç işlenmesi hali müstesnadır. İyilik yapanlar ve sorumluluğunun bilincinde olanlar Allah ve Resulünün himayesi altındadır.
Bak. Ya burada hep yani Allah ve Resulüne dikkat çekildi.
Evet,
Allah'ın kitabı esas alınacak dendi. Neden dolayı? Çünkü az önce okuduğumuz ayetlerden dolayı biliyorlar ki bu hem Evs ve Azez kabileleri biliyor. Mekke'de yapmış oldukları sözleşmelerden dolayı da biliyorlar. Birçoğu Müslüman olmuş. Hem de okuduğumuz ayetlerden dolayı Yahudiler Muhammed Aleyhisselam'ın Mekke'den çıkacağını gayet iyi biliyorlar. Kitaplarında o yazıyor. Ve burada din hürriyeti çok üst seviyede. Fatih Hoca onu gayet güzel anlattı. Ben de bu arada iki tane ayet okuyayım. Mesela Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam'a hepimize aynı emri veriyor. Gaşiye suresinin 21 ve 22. ayetlerinde. Diyor ki fezekkir innema ente müzekkir. Sen onlara zikir anlat. Yani doğru bilgi ver. Yani Kur'an'ı anlat. Çünkü zikir Allah'ın kitabıdır. Sen sadece bu zikri anlatmakla görevlisin. Yani senin görevin Allah'ın kitabını anlatmaktır. Dolayısıyla Suriye'deki kardeşlerimizin görevi de budur. Ne şu mezhep, ne bu mezhep, ne falan alim görüşü, ne şu ne bu. O değil. İşte bu burada da ne dedi? Bir problem çıkarsa Kur'an-ı Kerim'e evet. göre. Başka bir şeye göre değil. Peki Kur'an'da da ne oldu? Ne diyor burada? Sen onlara doğru bilgi ver. Senin görevin yani Kur'an'daki bilgiyi ver. Allahü Teala inna nahnu nazzalna zikre ve inna lehu lehafizun. Bu zikir biz indirdik diyor. Hazır zikrü men ma'ye ve zikrü men kabli. Bu benimle beraber olanın zikri. Benden öncekilerin zikri. Zikir doğru bilgi demektir. İşte Muhammed Aleyhisselam'ın görevi, bizim de görevimiz insanlara Allah'ın kitabındaki bilgileri anlatmaktır. Senin görevin sadece o. Lesle aleyhim bir musaydır. Sen onları hizaya getirecek değilsin. Sakın ha herhangi birini Müslüman yapma diye görevin olduğunu düşünme.
Şeyde var ya hocam. Ve me ente aleyhim bi cebbarin fezekkir bil Kur'an'ı men yekâfı vayit.
Çok net.
Şeyde Kaf suresinde. Yani sen onların üzerine bir zorba değilsin. Sen sadece bu Allah'ın vaadinden korkanları Kur'an'la
uyar. O kadar. Bir de işte sen de okudun Bakara 256. Evet. ayette ne diyor Allah-u Teala? La ikrahe fiddin. Yani ilgili ayetleri birlikte okudun. Dinde baskının hiçbir çeşidi olmaz. Dolayısıyla Suriye bütün dünya örnek olmalı. asla şey dini baskı yok. Tabii ki doğru bilgiler verilecek ama inananla inanmayan inanmaz.
Bir de o zeminle alakalı şey vardı ya hocam. Huz min emvelihim sadakaten tudahhiruhum bi abitü zekihim ve salli aleyhim. Yani bu da esasında bu yine sözleşmeye bir zemin hazırlıyor. Yani hep birlikte bir şeyler katacağız.
Katılacak.
Yani. Nimet, külfet birlikteliği. Hepimiz vatandaş olma duygusuyla hareket edecek.
Tabii. Zaten o senin dediğin ayet Tevbe suresi 103. ayettir. Ondan önce Allah Medine'deki kafirleri sayıyor. Münafıkları sayıyor. İşte münafıklıktan vazgeçmiş suçunu itiraf etmiş olanları sayıyor. Ve müminleri sayıyor. Hepsini saydıktan sonra onların mallarından sadaka al diyor. Ve onların işlerini rahatlatır ve onları geliştirirsin. Niye? Çünkü bir devlet olarak sadaka dediği bu şeydir, vergidir yani. Alacaksın. Müslüman kafir ayrımı olmaksızın. Yani biz gelenekte zekat denir, sadece Müslümandan alınır denir. Hayır, asla. Onun için az önce söyledim, Kur'an'a uyacak bu kardeşlerimiz. Kur'an dışında herhangi bir şey uyarsa, yani başarılı olma şansları yok. Hiç mümkün değil. Ama Kur'an'a uyarlarsa bütün dünyaya örnek olurlar. Ondan sonra ne yapıyor? Ve Allah-u Teala ona sadaka al. Muhammed Aleyhisselam emrediyor ki sadaka yani vergi oluyor çünkü bütün onların hepsinden al diyor. Ondan sonra ve salli aleyhim diyor. Salla demek arkasında durmak, destek vermek demektir. Sen onlara destek ver. İnne salateke sekenun lehum çünkü sen vereceğin destek onları rahatlatır. Ya bak bu anlaşmayı yaptınız. Devletin başı olarak sadaka da toplayacaksınız. Ve Tevbe suresinin 60. ayetinde sadakalar 8 gruba verilir. Bunların 4'ü bizzat elden verilir. 4 tane de fon oluşturulur. Çünkü diğer 4'ünde fi harfi ceri kullanılır. Peki böylece devletin bütün gelirlerini zenginlerden alıyorsunuz. Herkes o şeyden istifade ediyor. Yani şey verebilecek durumda. Bugün kapitalist sistemde zengin fakir ayrımı olmaksızın herkesten vergi alınır. Bir kere bunları kesinlikle insanlığı kapitalizmden kurtarmamız lazım. Bunlar böyle yaptıktan sonra ne yapacaklar? Ve o şeyde Tevbe 60. ayetteki sadakaların dağıtılacağı kişilerde asla İslam şartı yoktur. Ne sadaka ki yani orada sadakalar dediği vergidir. Asla İslam şartı yoktur ve burada defalarca söylemiştik. Rahmetli Turgut Özal'ın başbakan olduğu zaman İstanbul'da bir toplantı düzenlemiş. Ankara'dan Devlet Planlama Teşkilatı'nın uzmanlarını da çağırmıştım. Türkiye'nin zekat potansiyeli üzerine çalışmışlardı. O günkü devlet bütçesinin 4 katıydı ki bunun üzerine bir ön hazırlık yok. Ellerindeki bilgilerle geldiler. Dolayısıyla problemler o kadar kolay çözülüyor ki. Evet buyur.
Estağfurullah hocam bu böyle bir işte Allah Teala'nın kitabına uyarak yaptığı anlaşmanın sonuçlarında Muhammed Aleyhisselam orada hakimiyeti kurmakta kalmıyor. Çok kısa bir sürede bu anlaşmayı bozdukları için bütün Yahudi gruplarını da oradan çıkarmıyor. Hepsi de kendileri çıkıyorlar zaten. Ve dolayısıyla aslında Medine'nin bütün yönetimi de Muhammed Aleyhisselam ve Müslümanlara kalıyor. Çok kısa bir süre içerisinde. Yeter ki siz Allah'ın kitabına uyup böyle bir toplumsal zemin oluşturun. O insanlardan ondan sonra Allah'ın yardımını çünkü arkanıza almış oluyorsunuz. O sözleşme maddelerinin içerisinde sürekli Muhammed Aleyhisselam böyle böyle yapanlar Allah'ın yardımına mazhar olur demesinin sebebi bu. Çünkü bunu yapmazsanız Allah bize yardım edecek, siz buradan çıkacaksınız demiş oluyor. Zaten ve hakikaten de öyle oluyor.
O kadar ayet var ki inşallah onu önümüzdeki hafta.
Evet inşallah.
Sizin söylediğiniz şey esasında hakikaten öyle doğal şey öyle devam ediyor ama bizim geleneğe bakılırsa esasında tam bir iki yüzlü siyaset şeyi var. Yani orada yapılacak bir şey yoktu. İlk etapta böyle hoşgörü şu bu ama güç eline geçtiği zaman aynen. Ondan sonra her yeri kan gölüne çevirme gibi bir şeye dönüşüyor daha
ki
sonra.
Kur'an'a tamamen aykırı
olur. Aykırı evet.
Asıl şey olarak inşallah anlatırız. Haşir suresinde Allah-u Teala önce Beni Kaynuka, Yahudi kabilesinin çıkıp gittiğinden bahsediyor. Ondan sonra Beni Nadir çıkıp gidiyor. Ondan sonra üçüncü olarak da Ahzab suresinde Beni Kurayza düşman tarafı, düşman destekler bir yapı içerisine girdiği için savaş suçu işliyor. Mümtehine suresinde Allah-u Teala'nın belirttiği savaş suçlarından düşmana arka çıkma suçunu işliyor. Ondan dolayı da Muhammed Aleyhisselam bir tek onları kuşatıyor ve onlardan esirler alıyor. Bazılarını öldürüyor, bazılarını esir alıyor. İnşallah bunu çok ayrıntılı bir şekilde anlatırız. Ama asıl şey olarak yani bu anlaşmayı Cenab-ı Hakk'ın bize yani Kur'an-ı Kerim'de böyle Allah ve Resulü ile yapılan anlaşma olarak gösterdiği ayetler var. İstersen şu Ahzab suresinin o ilgili ayetlerin mealini kısaca bir oku.
Ahzab suresinde 9. ayetten itibaren mealen Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ey inanıp güvenenler, Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani üzerinize ordular gelmişti, biz de onların üzerine rüzgar ve göremediğiniz ordular göndermiştik. Allah ne yaptığınızı daima görür. Onlar üstünüzden ve alt tarafınızdan gelmişlerdi. Gözler yuvalarından fırlamış, yürekler ağızlara gelmişti. Allah hakkında türlü türlü zanlarda bulunuyordunuz. Müminler orada şiddetli bir sarsıntıya uğratılarak yıpratıcı bir imtihandan geçirilmişlerdi. O gün münafıklar kalplerinde hastalık olanlar, kafirler şöyle diyorlardı. Meğer Allah ve Resulü sadece bizi aldatmak için vaatte bulunmuş.
Tamam, istersen burada bir şey yapalım.
Buyurun hocam.
Burada bir kafirler, bir de münafıklar dedi. Çünkü Medine'de o münafık grupları var. Onlarla da anlaşma yapılmış. Kafir kim? İşte Bakara suresinden 89. ayetten 101. ayetten okuduk.
Ya burada kafir değil de kalplerinde hastalık olanlar.
Hastalık olanlar. Zaten Allah-u Teala bütün kafirlere kalplerinde hastalık olan diye tanım yapıyor. Bu insanlar inandıktan sonra kafir olan kişiler. İşte bunlar da Yahudiler. İşte oradaki Yahudi gruplar ve münafık gruplar. Allah ve Resulü bize ne yapmış? Sadece bizi
aldatmak için vaatte bulunmuş.
Çünkü anlaşmayı yaptık. Allah ve Resulü. Demek ki o anlaşma Allah Resulü ile oluyor. Şimdi devam et.
Onların bir grubu şunu da demişti. Ey Yesripliler, artık burada durmanızın bir anlamı yok. Derhal geri dönün. Bir kesimi de evlerimiz savunmasız diyerek Nebi'den izin istiyordu. Oysa evleri savunmasız değildi. Sadece kaçmak istiyorlardı.
Evet, devam et.
Bulundukları yerin çevresinden yanlarına kadar girilse ve fitne çıkarmaları istenseydi fazla gecikmez kesinlikle çıkarırlardı. Halbuki daha önce sırtlarını dönüp kaçmayacaklarına dair Allah'a kesin söz vermişlerdi. Allah'a verilen söz sorumluluk doğurur.
Bak, dönüp kaçmayacaklardı. Az önce okuduğun sözleşmede ne vardı?
Evet, orada da öyle.
Yani bu Medine'ye dışarıdan bir saldırı olursa hep birlikte bunu savunacağız ama dönüp kaçtılar. Evet, devam et istersen.
De ki ölmekten veya öldürülmekten kaçtıysanız...
Yok, şey değil. Ben unuttum. Allah'a verilen ahd.
Evet, onu okudum hocam.
Okudun da ben unuttum. Yani işte burada demek ki Yahudilerin ve o Medineli münafık grupların ve zaten Müslümanlar da öyle Allah'a karşı söz vermişler. Ve bu Allah'a karşı verdikleri söz nedir? Medine anlaşması başka tabii, yok tabii. Ki hepsini vermesi lazım.
Zaten Allah ve Resulü anlaşmada Allah ve Resulü ifadesinin kullanılması da bunu destekliyor.
Bu ayet yani Kur'an-ı Kerim de Allah-u Teala bütün bunları anlatmış. Ama şimdi epeyce vakit geçti. Şey yapalım isterseniz. Yani gene siz söyleyeceklerinizi söyleyin de.
Hocam şöyle yapalım. Bu ayetleri bir sonraki derste tekrar şey yapalım. Hatta Haşr suresiyle birlikte çok iyi değerlendirip anlaşmayla arasındaki...
Ben Kurayza'yı anlatalım
ve Medine anlaşmasıyla arasındaki bağı da Kur'an'dan görmüş oluruz.
Hatta bir de şunun üzerinde de belki daha sonra durmak gerekebilir. Siz şimdi burada 10 tane Yahudi kabilesi saydınız. Evet. Ama kitaplarda şey var. Sadece 3 tane Yahudi kabilesi var siyer kitaplarında. Peki diğerleri nerede? Yani Kur'an-ı Kerim'de bakıyoruz ki o kadar çok münafık Yahudiler var ki Kur'an-ı Kerim'e göre. Ama şu kitapların hiçbir tefsirde ondan bahsedilmez. Kur'an çok net, çok açık söylemesine rağmen hiç bahsedilmez. Ve o münafık Yahudiler, işte o yedi kabile de demek ki münafık olarak orada kalmış.
Evet.
Yani bunu da inşallah bundan sonraki haftaya, yani mesela Beni Kurayza ile ilgili o kadar yalan ve iftiralarla dolu ki şeyler, siyer kitapları, onlar da inşallah ilgili ayetler ışığında görürüz. Allah yardımcımız olsun. Cenab-ı Hak cümlemizi, ha söyleyeceğin varsa, senin var mı? Tamam. Peki Allah-u Teala kitabını çok doğru anlamayı, doğru yaşamayı ve bütün insanlığa en doğru şekilde ulaştırmayı hepimize nasip etsin. Allah hepimizden razı olsun.